Ayrım 24, Muhteşem Hata, Frederick Forsyth, Sayfa 297. Dikkatli bir adam. Timothy Hansen hayat sorunlarına sakin ve ölçülü yaklaşımı olan biriydi. Önce durumu sakin bir analizi, sonra en iyi seçeneğe karar verme, sonra da onu uygulamak için irade kullanma diye üç etaptan oluşan bir yaklaşımından gurur duyar, orta yaşta bu mevkiye ve servete kavuşmasını buna yorumlardı. O Nisan sabahında Devonshire sokağında Londra'nın seçkin doktorlar mahallesindeki evin en üst basamağında durup kendi durumunu düşünürken pırıl pırıl bir kapı onun arkasından kapandı. Yıllardır doktoru olan eski dostu zaten bir yabancıya bile anlayışlı davranır, bir yabancının bile üzüntüsünü paylaşırdı. Hastası arkadaşı olunca durumu daha da güçleşmişti adamın. Üzüntüsü belli ki hastanınkinden de fazlaydı. Timothy, meslek hayatım boyunca üç kere böyle haber vermek zorunda kaldım deyip ellerini içinde röntgenlerin bulunduğu zarfın üzerine dayamıştı. Bu iş doktor hayatının en üzücü tecrübesidir dediğim zaman bana inanmadı istiyorum. Hansen inandığını belirtmişti. Senin nasıl bir insan olduğunu bilmesem yalan söylemeye kalkışırdım demişti doktor. Hansen ona bu iltifatından ötürü teşekkür etmişti. Sonra doktor onu konsültasyon odasının kapısına kadar kendisi götürmüş, eğer herhangi bir durum için, biliyorum kalıp laf ama eğer bana bir ihtiyacın, Hansen doktorun kolunu tutmuş dostuna gülümsemişti, yeterdi bu kadarı. Sonra beyaz ceketli resepsiyoncu onu kapıya götürüp geçirmişti. Hansen şimdi kapının dışında durmaktaydı. İçine derin bir soluk çekti. Serin bir sabahtı, hava tertemizdi. Gece sabaha kadar poyraz esmişti. Üst basamaktan aşağıya sokağa doğru baktı. Kibar, şık evleri süzdü. Şimdi bu evlerin çoğu avukatların, mali danışmanların, doktorların iş yerleri olmuştu. Kaldırımda yüksek topuk giymiş genç bir kadın Meryl Bowen'a doğru yürümekteydi. Güzeldi, körpeydi, gözleri pırıl pırıldı. Üşüyen yanaklarında hafif bir pembelik görünüyordu. Hansen onunla göz göze geldi, gülümseyip başıyla selam verdi. Kadın şaşırmış gözüktü, sonra onu tanımadığını kesinlikle anladı. Kendisine yöneltilen bir selam değil, bir flörttü. O da gülümsedi, kalçalarını biraz daha fazla sallayarak yoluna devam etti. Şoför Richards görmemiş gibi yaptı ama görmüştü, beğenmişti bile. Ayıplar hali yoktu, hoşlanmış hali vardı. Rolls'un arkasında ayakta duruyor, bekliyordu. Hansen merdivenleri indi, Richards kapıyı açtı, Hansen bindi. Kendini içerinin sıcaklığına bırakıp rahatladı. Paltosunu çıkardı, dikkatle katladı, yanına kanepenin üzerine koydu. Şapkasını da onun üstüne yerleştirdi. Richard direksiyon başındaki yerine geçti. ''Yazıhaneye mi Bay Hansen?'' diye sordu. ''Kente'' diye karşılık verdi Hansen. Gümüş rengi araba güneye, Büyük Portland Caddesi'ne sapıp nehre doğru inmeye başladığı zaman Richards bir soru sormaya cesaret etti. ''Bir şey yokmuş ya efendim?'' ''Yoo'' dedi Hansen, ''hala atıyor kalbim.'' Gerçekten de kalbinde bir şey yoktu. O bakımdan boğa kadar sağlamdı. Şu sıra şoförüne karnını kemirip duran o deli, o çılgın hücrelerden söz etmenin de zamanı değildi. Rolls Piccadilly meydanındaki Eros heykelinin yanından geçti. Hey Market'a giden trafiğin arasına karıştı. Hansen arkasına yaslandı, tavana baktı. İnsan kodese girse ya da ayağını kırıp hastaneye yatsa 6 ay ona bir ömür gibi gelir diye düşündü. Ama yaşayacak o kadar ömrü kalan birine pek de uzun görünmüyor, hem de hiç uzun görünmüyor. Son ayını hastanede geçirecekti elbette, doktor öyle söylemişti. İşler iyice kötüleşmiş olacaktı o zamana kadar. Ama yine de anodinler vardı, yeni çıkan ilaçlar vardı, hepsi çok etkiliydi. Limuzin Westminster Bridge yoluna saptı. Az sonra da köprüyü geçmeye başladı. Hansen, Thames'in karşı yakasında belediye binasının yaklaşmakta olduğunu gördü. Yeni sosyalist rejimin getirdiği ceza vergilerine rağmen durumun kötü değil diye düşündü içinden. belediye ilişkileri vardı bir kere. Eski madeni para alım satımı vardı. Eski ve saygın bir iş. Firması saygın bir firmaydı zaten. Bulunduğu binanın da mülk olarak sahibiydi. Hem kendi öz malıydı şahsen. Ne hisse ne de ortaklık. Rose eski kent yoluna yöneldi. Marylebone'un zarafeti, binaların güzelliği, nehrin görünümü. Derken görünüm fakirleşmeye başladı. Kent için sorunlu bölgelere girdiler. Merkezdeki lüksle banliyölerdeki lüksün arasına sıkışmış yörelere. Hanson yıkılmak isteyen yorgun binaları seyretti. 50 bin sterlinlik arabasıyla milyonluk otoyolda giderken az sonra varacağı kentteki güzel evini düşündü. 20 dekarlık parkın ortasına kurulmuş ağaçlar arasındaki evini. Ne olacak o ev sonra acaba diye merak etti. Bir de Mayfair'deki apartman dairesi vardı. Vakit geç olduğunda kente kadar olan yolculuğu göze alamadığı zamanlarda orada kalırdı. Yabancı ülkelerden gelmiş alıcıları orada otelden daha samimi bir hava içinde kabul edebiliyordu. Atmosfer rahatlatıcı olunca anlaşma da daha verimli oluyordu çoğu zaman. İşinden ve iki mülkünden başka bir de özel para koleksiyonu vardır. Yıllardır ne sevgiyle biriktirmişti o paraları. Sonra hisse senetleri, tahvilleri, çeşitli bankalarda mevduatları, hatta şu anda içinde bulunduğu araba. Tam onu düşündüğü sırada araba birden durdu. Eski kent yolunun fakir bir kesiminde yaya ışığı yanmıştı. Richards bezmiş gibi dilini damağında şaklattı. Hanson pencereden dışarıya baktı. Çocuklardan oluşmuş timsah gibi uzayan bir kuyruk dört rahibenin gözetiminde karşıya geçiyorlardı. Rahibelerden ikisi önde, ikisi kuyruğun arkasındaydı. En geride bir çocuk birden yolun orta yerinde durdu. Büyük bir ilgiyle Rolls Royce'a bakmaya başladı. Yuvarlak bir yüzü düğme gibi burdu vardı. Kepini başına çarpık giymişti. Alnının üstünde STB harfleri okunuyordu. Çoraplarından biri de bileğine yığılmıştı. Belli ki çorabı tutan lastik başka yerde sapan olarak daha önemli hizmet vermekle meşguldü. Çocuk baktı, renkli camın gerisindeki gümüş saçlı başı gördü. Hiç düşünmeden yüzünü buruştura buruştura göz kırptı. Baş parmağını burnunun ucuna dayayıp öteki dört parmağını havada dalgalandırdı. Timothy Hanson yüzündeki ifadeyi hiç değiştirmeksizin baş parmağını kendi burnuna dayayıp çocuğa aynı hareketle karşılık verdi. Richards herhalde dikiz aynasından bunu görmüştü ama kaşını hafifçe kaldırmaktan başka bir şey yapmadı. Gözlerini tekrar camdan dışarı ileriye çevirdi. Çocuk afallamış gibiydi. Elini indirdi, bir kulaktan bir kulağa sırıttı. Rahibe bir anda onu yakalayıp yolun üstünden çekti. Timsah yeniden oluştu. Yolun ilerisinde parmaklıklarla çevrili gri taş binaya doğru yürümeye başladı. Önündeki engelden kurtulan Rolls tekrar kent yoluna atıldı. 30 dakika sonra kentin son evleri gerilerinde kalmış, onlar B20 karayoluna çıkmışlardı. Az sonra İngiltere'nin yeşil tepeleri çayırları arasındaydılar. Hanson'ın düşünceleri 10 yıl önce ölen karısına kaymıştı. Mutlu bir evlilikti evlilikleri, hatta çok mutlu bir evlilikti. Ama çocukları olmamıştı. Belki evlat edinseler iyi olurdu, sık sık da düşünmüşlerdi bu konuyu. Karısı ailesinin tek çocuğuydu. Annesiyle babası çoktan ölmüşlerdi. Hanson'ın tarafında ise bir tek kız kardeşi vardı, onu da hiç sevmezdi. Sevmediği insan olarak aklına bir de kız kardeşinin kocasıyla o sevimsiz oğulları geliyordu. Maidstone'un hemen güneyinde otoyol nihayet bitti. Birkaç bin sonra Harriet Sham'da da Richards ana yoldan ayrılıp meyveliklerin, tarlaların, koruların, bahçelerin arasından geçen kestirme yola saptı. İşte Timothy Hanson'ın sayfiye evi bu güzel yörenin ortasındaydı. Tabii bir de maliye vardı. O da isteyecekti hissesini. Hem de büyük lokma olacaktı alacağı, kuşku yoktu. Ne olursa olsun bunca yıl geciktirdiği işi yapmak, bir vasiyetname hazırlamak zorundaydı. Bay Powell şimdi sizi kabul edecek efendim, dedi sekreter. Timothy Hanson kalktı, hukuk firmasının ortaklarından avukat Pound'un odasına girdi. Avukat onu karşılamak üzere ayağa kalkmıştı. "Sevgili Timothy, seni tekrar görmek ne büyük zevk." Orta yaşlı zenginlerin çoğu gibi Hanson da önemli danışmanlarıyla, yani avukatı, komisyoncusu, muhasebecisi ve doktoruyla yakın ilişkiler kurmuş bulunuyordu. Hepsine adıyla hitap ederdi, karşılıklı oturdular. "Sana nasıl bir yardımda bulunabilirim?" diye sordu Pound. "Bana çoktan beri bir vasiyetname yaz deyip duruyordun Martin." "Elbette, çok akıllıca bir önlem, hem de epey zaman ihmal edilmiş bir önlem." Hanson evrak çantasına uzandı, içi dolu bir sarı zar çıkardı, üzeri kırmızı bal mumu ve mühürle kapatılmıştı. Şaşıran avukata uzattı. "İşte burada," dedi. Pound paketi alırken kaşlarını çattı. "Timothy, umarım ki, yani seninki kadar büyük bir servet için..." "Kaygılanma," dedi Hanson. "Bunu bir avukat hazırladı. Tanığı da var, imzası da. Anlaşılması güç hiçbir konu yok. Kimsenin tartışma çıkarabileceği açık kapıda yok." "Anlıyorum," dedi Pound. "Gücenme dostum, biliyorum neden sana hazırlatmadığımı merak ettin. Neden bir taşra firmasına gitmek istediğimi anlayamadın. Ama kendime göre nedenlerim vardır. Lütfen bana güven." "Elbette," dedi Pound hemen, "hiç önemi yok. Bunu emanete saklamamı mı istiyorsun?" "Evet öyle. Son bir şey var. Bu vasiyetnamede seni icra yetkilisi tayin ettim. Önceden görmek isterdim, biliyorum. Seni temin ederim ki icra yetkilisini gerek mesleki, gerekse kişisel açıdan üzecek ya da vicdanını rahatsız edecek hiçbir şey yok içinde. Kabul edecek misin?" Pound ağır paketi elinde şöyle bir tarttı. "Evet," dedi, "sana söz veriyorum. Hem eminim ki bu daha yıllar boyunca gerekli olmayacak. Pek sağlıklı görünüyorsun. Aslında herhalde benden de çok yaşarsın. O zaman ne yapacaksın?" Hanson iltifatı hafife aldı. 10 dakika sonra da binadan çıkıp Mayıs güneşine adımını attı. Eylül'ün ortalarına kadar Timothy Hanson yine yıllardan beri olduğu kadar meşguldü. Defalarca Avrupa'ya, ondan daha sık da Londra'ya gitti geldi. Ölmeden önce karışık işlerini düzene sokma fırsatı pek az insana tanınırdı. Hanson da bunu başarmak istiyordu. 15 Eylül'de Richards'dan eve gelip kendisini görmesini istedi. Karısıyla birlikte Hanson'a 12 yıldan beri bakmakta olan uşak, şoför karışımı adam efendisini kütüphanede buldu. "Sana bir haberim var," dedi Hanson. "Niyetim yılın sonunda emekli olmak." Richards şaşırmıştı ama renk vermedi. Haber bu kadar değil diye düşünmekteydi, arkası gelecek gibi. "Hanson, ayrıca ülke değiştirmek de istiyorum," diye devam etti. "Emekliliğimi daha küçük bir evde geçirmek istiyorum, güneşli bir yerde." Demek mesele buymuş diye düşündü Richards. Yine de kendisine 3 ay önceden haber vermesi bir nezaketti doğrusu. Hoş, işsizlik öyle kötü durumdaydı ki hemen iş aramaya başlasa ancak yeterdi. Mesele yalnız işte de değildi. İşin yanı sıra bedava oturdukları o şirin bahçeli ev de vardı. Hanson şöminenin üzerinden kalınca bir zarf aldı, Richards'a uzattı. Adam pek anlamadan aldı. "Hanson, korkarım buraya taşınacak olanlar sana iş vermedikçe, Bayan Richards'ı da işe almadıkça yeni bir yer bakmak zorunda kalacaksın," dedi. "Evet efendim." "Gitmeden önce size kuşkusuz çok iyi referans mektupları vereceğim. Ama iş ilişkilerim açısından kesinlikle gerekmedikçe bundan kimseye söz etmemeni rica edeceğim. Ayrıca Kasım'ın birinden önce yeni iş aramaya başlamazsan sana minnet duyarım. Kısacası henüz gideceğimi kimseye açıklamak istemiyorum." "Baş üstüne efendim," dedi Richards. Kalın zarfı hala elinde tutuyordu. "Şimdi son konuya geliyorum," diye devam etti Hanson. "Şu zarfa, sen ve Bayan Richards 12 yıldır bana en iyi şekilde ve sadakatle hizmet ettiniz. Bunun makbule geçtiğini bilmenizi istiyorum. Her zaman bildim değerini." "Teşekkür ederiz efendim. Ben dış ülkeye gittikten sonra da anıma aynı şekilde bağlı kalırsanız şükran duyacağım. Daha 6 hafta iş arama derken haksızlık ettiğimin farkındayım. Bunun dışında gelecekteki hayatınızda size biraz yardımcı olmak istedim. Bu zarfta kullanılmış eski banknotlar halinde tam 10 bin sterlin var. Richards'ın kontrolü nihayet açık verdi. Kaşları havaya yükseltti. Teşekkür ederim efendim dedi. Rica ederim. Bu parayı bu alışılmadık biçimdeki nakide çevirmemin nedeni çoğumuz gibi benim de emek sonucu kazanılmış parayı vergicilerin eline teslim etmekten hoşlanmayışım. Haklısınız dedi Richards duygulu bir sesle. Zarfın içindeki banknotları parmağıyla hissedebiliyordu. Bu kadar büyük bir meblağı armağan olarak vermek dikkat çekeceği için lütfen bunu bankaya yatırma. Güvenli bir yerde sakla. Harcarken dikkati çekmeyecek miktarlarda harca. Birkaç ay sonraki hayatınızda size yardımcı olacaktır. Kaygılanmayın efendim dedi Richards. Durumu anlıyorum. Herkesin başı aynı dertte bugünlerde. Ayrıca her ikimiz adına size çok teşekkür ederim. Richards çakıllı bahçeyi geçip Rolls'u cilalamaya parlatmaya giderken keyfi en ikonu yerindeydi. Maaşı zaten her zaman yüksek ola gelmişti. Bedava evde de oturunca para biriktirmeye fırsat bulmuştu. Bu yeni olanak da eskilere katıldıktan sonra belki de emek piyasasında yeni baştan iş dilenmesine gerek kalmayabilirdi. Doğduğu yer olan Galler'in Port Cole yöresinde küçük bir pansiyon vardı. Meghan'la ikisi orayı daha bu yaz keşfetmişlerdi. Bir Ekim sabahı Timothy Hansen daha güneş ufukta belirmeden aşağıya indi. Bayan Richards'ın bahçedeki evden gelip kahvaltı hazırlamasına, temizliğe başlamasına bir saat vardı. Geceyi pek kötü geçirmişti. Başucu çekmecesinde sakladığı haplar karnının alt tarafındaki sancılara karşı giderek daha kolay yeniliyorlardı artık. Yüzü solgun ve çöküktü. Yaşından da fazla gösteriyordu. Yapabileceği hiçbir şey kalmadığının farkındaydı. Vakti gelmişti. Richards'a kısa bir not yazdı. 2 hafta önce söylediği beyaz yalandan ötürü ondan özür diledi. Martin Pound'u derhal evinden aramasını istedi. Mektubu kapı eşiğine yere görünecek şekilde bıraktı. Sonra Richards'ın telefonunu çevirdi. Uykulu bir ses ona cevap verdiğinde bu sabah bayan Richards'ın kahvaltı için gelmesine ihtiyaç olmadığını, yalnız yarım saate kadar şoföre ihtiyaç olacağını söyledi. Bu işler bitince kilitli dolabından tabancasını çıkardı, kurşunları doldurdu, kütüphanesine çekildi. Son ana kadar planlamıştı her şeyi. Sevdiği koltuğa kalın bir battaniye örtmüştü. Koltuğun artık başkasının malı sayılacağını biliyordu. Çevresine son bir kere baktı. Raflardaki sevgili kitaplarını, madeni para koleksiyonunu gözden geçirdi. Sonra namluyu kendi göğsüne çevirdi. Parmağıyla tetiği bulmaya çalıştı. Derin bir soluk aldı ve kendini kalbinden vurdu. Bay Martin Pound toplantı odasının kapısını kapattı, uzun masanın başına geçti. Masanın ortalarında bir yerde sağ taraftaki koltukta Bayan Armitage oturuyordu. Yani dost müşterinin kız kardeşi. Bu kadından söz edildiğini duymuşluğu vardı avukatın. Yanında kocası oturmaktaydı, her ikisi de siyahlar giymişlerdi. Masanın karşı tarafında canı sıkılmış gibi küstah bir edayla oğulları oturuyordu. Adı Tarquin'di. Yaşı henüz 20'lerin başlarındaydı. Gençti. Koca burnunun içerdiği maddelere olağanüstü bir ilgi duyuyor gibiydi. Bay Pound gözlüğünü düzeltti. Karşısındaki 3 kişiye hitap etti. Biliyorsunuz merhum Timothy Hansen beni vasiyetnamesinin tek icra yetkilisi olarak tayin etmiş bulunuyor. Normal durum olsa vefatını duyar duymaz vasiyetnameyi açar, acilen yapılması gereken şey olup olmadığını görmek isterdim. Örneğin cenaze töreniyle ilgili şeyleri. Siz yazmadınız mı vasiyetnameyi diye sordu Armitage'lerin büyüğü. Pound hayır diye karşılık verdi. Genç Armitage demek içinde ne yazılı olduğunu siz de bilmiyorsunuz dedi. Hayır bilmiyorum. Hatta merhum Bay Hansen vasiyetnamenin erken açılmasını önlemek için öldüğü odada bana kapalı zarf içinde bir mektup bırakmış. Bu mektupta bazı şeyleri ayrıca açıklamış. Onları da sizlere şimdi ileteceğim. Önce vasiyetnameyi okuyalım dedi genç Armitage. Bay Pound ona soğuk bakışlarla baktı, bir şey söylemedi. Bayan Armitage yumuşak bir sesle "Sus Tarquin" dedi. Pound tekrar konuşmaya başladı. Bir kere Timothy Hansen kendisini öldürdüğünde aklı tamamıyla yerindeydi. Zihinsel dengesi bozulmuş değildi. Aslında öldürücü kanseri son dönemlerini yaşamaktaydı. Ve bu durumu geçen Nisan ayından beri biliyordu. Zavallı garip dedi Armitage'lerin büyüğü. Sonradan mektubu kent bölge yargıcına gösterdim. Durum kendi doktoru ile otopsiyi yapan adli tabip tarafından onaylandı. Bu sayede ölüm sertifikası, tahkikat ve cenaze hazırlığı gibi işler çabuklaştırılıp 2 haftaya sığdırılabildi. İkincisi, vasiyetnamenin bu işler bitmeden açılıp okunmasını istemediğini açık seçik belirtmişti. Son olarak da vasiyetnamenin resmi şekilde okunmasını istiyordu. Tek yaşayan akrabası Bayan Armitage ve kocasıyla oğlunun hazır bulunduğu toplantıda açıklanmasını, yazışmalarla duyurulmasını istiyordu. Odadaki diğer 3 kişi içinde yeis azalmış, şaşkınlık çoğalmış bakışlarla çevrelerine baktılar. "Ama burada bir tek biz varız," dedi genç Armitage. Pound öyle diye onayladı. "Demek vasiyetnamenin tek lehtarı biziz," dedi babasına. "Pound şart değil," dedi. "Bugün bu toplantıya çağrılanlar merhum müşterimin isteği üzerine böyle saptandı." Bayan Armitage, "Eğer bize bir oyun oynuyorsa," dedi. Ağzı çok alıştığı için kolaylıkla ince bir çizgi haline geldi. Pound vasiyetnameye geçelim mi diye öneride bulundu. Genç Armitage, "Haydi," dedi. Martin Pound eline ince bir zarf açacağı aldı, tombul zarfın kenarına sokup dikkatle açtı. Bu zarftan bir dolgun zarf daha çıkardı, yanında da sol üst köşesinden yeşil yapışkan bantla birbirine tutturulmuş 3 kağıt çıktı. Pound kapalı zarfı bir kenara koyup katlanmış sayfaları açtı, okumaya başladı. "Bu Timothy John Hanson'ın, yani benim son vasiyetnamem olup..."
"Adını biliyoruz," dedi baba Armitage.
Karısı "devam edin" diye söze karıştı. Pound her birine gözlüklerinin üzerinden tatsız tatsız baktı, devam etti. "Bu vasiyetnamenin İngiltere yasalarına göre uygulanmasını istiyorum. Bu vasiyetname daha önce yazdığım tüm vasiyetnameleri veya bu nitelikteki diğer yazılı belgeleri ortadan kaldırmaktadır." Genç Armitage gürültülü şekilde içini çekti, bezmiş gibiydi. "Vasiyetnamenin icracısı olarak yetkiyi avukat Martin Pound'a veriyor, isteklerimi onun yerine getirmesini istiyorum. İcra yetkilisi olarak atadığım kimsenin tam bu noktada ilişik zarfı açmasını istiyorum. Orada bir miktar para bulacaktır. Bu paralar cenazemle ilgili giderlere ve kendi mesleki masraflarına harcanmak veya benim diğer isteklerimin yerine getirilmesini sağlamak için kullanılacaktır. Bu paradan artan olursa kendi seçtiği hayır kurumuna bağışlamasını istiyorum." 24. ayrımın sonu. Sayfa 311.